Ayrım 20.
Gençlikte sık sık insanların dünyası tarafından terk edildiği duygusuna kapılınır. Sonraki yıllarda ise bu kurtulmuş olma duygusuna dönüşür. Birinci hoş olmayan duygu bu dünyayı tanımamaya. İkinci hoş duygu da bu dünyayla tanışmış olmaya dayanır. Bunun sonucunda yaşamın ikinci yarısı bir müzik cümlesinin ikinci yarısı gibidir. Birinciden daha az çabalama ama daha çok dinginlik içerir. İnsanın gençliğinde mutluluk ve hazla karşılaşmanın harika ama bunlara ulaşmanın zor olduğu düşünülür. Yaşlılıkta ise dünyadan alınacak bir şey olmadığı bilinir ve bu yüzden katlanılabilir bir bugünün yaşanıldığına sevinilir ve hatta küçük şeylerden zevk alınır. Olgun adamın yaşam deneyimiyle ulaştığı ve bu yüzden dünyayı yeni yetmeden ve delikanlıdan başka bir gözle gördüğü şey öncelikle ön yargısızlıktır. Öncelikle şeyleri bütünüyle basit bir biçimde görür ve oldukları gibi kabul eder. Oysa delikanlının ve yeni yetmenin kendi yarattığı hayallerden, geleneksel ön yargılardan ve tuhaf fantezilerden oluşan bir sanrı gerçek dünyayı örter ya da çarpıtır. Çünkü deneyimin yapacağı ilk iş bizi kafamızdaki gençlikte yerleşmiş hayallerden ve yanlış kavramlardan kurmaktır. Gençlik yıllarını bunlardan korumak ise salt negatif yönde olsa bile yine de en iyi bir eğitim olurdu. Ama bunu gerçekleştirmek çok zordur. Bu amaçla çocuğun görüş ufkunu başlangıçta olabildiğince dar tutmak, bunun içinde ona salt, net ve doğru kavramlar vermek ve ancak bu ufkun içinde yer alan bir şeyi doğru öğrenmesinden sonra bu ufku geride karanlık bir şeyin, yarım ya da yanlış anlaşılmamış bir şeyin kalmamasına dikkat ederek yavaş yavaş genişletmek gerekir. Bunun sonucunda çocuğun şeyler ve insan ilişkileri hakkındaki kavramları hala çok sınırlı ve çok basit ama buna karşılık net ve doğru olacaklar ve doğrulanmaları değil, sürekli genişletilmeleri gerekecektir. Ve bu böyle ilk gençlik yaşlarına dek sürecektir. Bu yöntem özellikle çocuğun roman okumasına izin verilmemesini, onların yerine uygun biyografilerin, örneğin Franklin'inkiler ve bunun gibi konulmasını gerektirir. Gençliğimizde yaşamımız için önem taşıyan ve büyük sonuçlar doğuracak olayların ve kişilerin karşımıza davul zurnayla çıkacaklarını sanırız. Ama yaşlılığımızda geri dönüp baktığımız zaman bunların hepsinin de sessizce arka kapıdan ve adeta dikkati çekmeden içeri süzülmüş olduklarını görürüz. Ayrıca buraya kadar incelendiği açıdan yaşamı üzerine nakış işlenmiş bir kumaşa benzetebiliriz. Herkes yaşamının ilk yarısında bu kumaşın ön yüzünü, ikinci yarısında ise arka yüzünü görür. Arka yüzü o denli güzel değildir ama öğreticidir. Çünkü ipliklerin bağlantılarını görmemize izin verir. Zihinsel üstünlük, hatta en büyük olanı bile konuşma sırasındaki ağırlığını ancak 40. yaştan sonra belli edecektir. Çünkü bu üstünlük yılların olgunluğunu ve deneyimin meyvesi karşısında belki kat kat ağır basabilir ama onların yerini asla geçemez. En sıradan insanın bile genç yaştaki büyük zihin güçleri karşısında belirli bir üstünlüğü vardır. Burada salt kişisel güçlerden söz ediyorum, yapıtlardan değil. Herhangi bir bakımdan üstünlüğü bulunan, insanlığın doğanın hazin bir biçimde sunduğu 6'da 5'ine dahil olmayan her insanın 40 yaşından sonra belirli bir insan sevmezlik ruh halinden kurtulması zor olacaktır. Çünkü doğallıkla ötekilerle kendiliğinden dostluk kurmuş ve yavaş yavaş hayal kırıklığına uğramıştır. Onların hem kafa yönünden hem de yürek yönünden, hatta çoğun iki yönden de kendisinin gerisinde kaldıklarını ve kendisiyle uzlaşmadıklarını görmüştür. Bu yüzden onlarla ilişki kurmaktan kaçınmayı tercih eder. Genel olarak da herkes kendi içsel değerinin ölçüsüne göre yalnızlıktan, yani kendi kendisiyle olmaktan hoşlanır ya da nefret eder. Kant da Yargı Gücünün Eleştirisi kitabında 1. bölümün 29'una ilişkin genel değinmenin sonlarına doğru bu tür bir insan sevmezliği ele alır. Genç bir insanın, insanların uğraşları ve çabaları içinde kendi yolunu oldukça erkenden bulabilmesi, hatta burada evindeymiş gibi davranması ve bu işlere sanki önceden hazırlanmış gibi girebilmesi, entelektüel ve ahlaki açıdan kötü bir belirtidir. Buna karşılık böyle bir ilişki içinde yabancı, şaşkın, beceriksiz ve yanlış davranmak soylu bir doğaya işarettir. Gençliğimizin neşeliliği ve yaşama sürekliliği bir bakıma yokuş yukarı çıkmamıza ve ölümü görmememize dayanır. Ölüm dağın öteki yanının eteğinde yer almaktadır. Ama zirveyi aştığımızda o ana dek yalnızca hakkında duyduklarımızdan bildiğimiz ölümü, aynı zamanda yaşama enerjisi düşmeye, yaşama yürekliliği de azalmaya başladığından gerçekten görürüz. Bu yüzden şimdi bulanık bir ciddiyet gençlikteki aşırı yürekliliği bastırır ve insanın yüzünde de iz bırakır. Genç olduğumuz sürece bize ne söylenirse söylensin, yaşamın sonsuz olduğunu sanır ve bu yüzden zamanı çarçur ederiz. Yaşlandıkça zamanımızı daha ekonomik kullanırız. Çünkü ilerlemiş yaşlarda yaşanan her gün, attığı her adımın kendisini yüksek mahkemeye götürdüğü bir suçlununkine benzer bir duygu uyandırır. Gençliğin gözüyle bakıldığında yaşam sonsuz uzunluktaki bir gelecektir. Yaşlılık gözüyle ise oldukça kısa bir geçmiştir. Başlangıçta yaşamı bir opera dürbünüyle bakıyormuşuz gibi, sonlara doğru ise bir büyüteçle bakıyormuşuz gibi görürüz. Yaşamın nedenli kısa olduğunu öğrenmek için yaşlanmış olmak, yani uzun yıllar yaşamış olmak gerekir. İnsan nedenli yaşlanırsa, insani olaylar tümden ve teker teker o denli küçük görünürler. Gençliğimizde sabit ve kararlı bir biçimde önümüzde duran yaşam, şimdi günübirlik olayların hızlı bir akışı olduğunu gösterir. Bütünün hiçliği öne çıkar. Gençliğimizde zaman bile daha yavaş atar adımlarını. Bu yüzden yaşamımızın ilk çeyreği sadece en mutlu olanı değil, aynı zamanda en uzun olanıdır da. Böylelikle geride de daha çok anı bırakır ve herkesin sırası geldiğinde sonraki iki çeyrekten daha çok bu dönemden anlatacak şeyi olacaktır. Hatta yılın ilk baharındaki gibi yaşamın ilk baharında da günler önce sıkıcı bir uzunlukta olacaklardır. Sonbaharlarda ise kısalırlar ama daha neşeli ve daha durağan geçerler. Peki ama geride bırakılan yaşam yaşlılıkta neden bu kadar kısa görünür? Çünkü anısı kısa olan yaşama kısa gözüyle bakılır. Yaşamın anısından önemsiz olan her şey ve hoş olmayanların çoğu çıkartılmış, bu yüzden geriye çok az şey kalmıştır. Çünkü nasıl ki zihnimiz genel olarak çok yetersizse, belleğimiz de öyledir. Öğrenilen üzerine alıştırma yapılmaz. Geçmiş olaylar üzerine düşünülmezse, ikisi de yavaş yavaş unutulmuşluğun uçurumuna düşerler. Ama önemsiz şeylerin ve çoğu kez hoş olmayan şeylerin de üzerinde düşünmeyiz. Oysa onları bellekte tutmak için bunu yapmak gereklidir. Ama önemsiz olan giderek daha da çoğalır. Çünkü başlangıçta önemli görünen birçok şey sık sık ve genellikle sonsuz sayıda yeniden karşımıza çıktıkça yavaş yavaş önemsizleşir. Bu yüzden ilk yıllarımızı son yıllarımızdan daha iyi anımsarız. Ne denli uzun yaşarsak o denli az sayıda olay gözümüze önemli ya da üzerinde yeniden düşünecek denli önemli görünür. Oysa ancak böylelikle belleğimizde yer edinebilirlerdi. Bu yüzden olup bittikten sonra hemen unutulurlar. Böylece zaman giderek daha az iz bırakarak ilerler. Ayrıca hoş olmayan olayların üzerinde düşünmeyi sevmeyiz. Gururumuzun incindiği olaylar üzerinde düşünmeyi ise hiç sevmeyiz. Oysa çoğu kez böyle bir durum söz konusudur. Çünkü kendi suçumuz olmadan çektiğimiz acıların sayısı çok azdır. Bu yüzden hoş olmayan çok şey de unutulur. Anılarımızı kısaltan ve malzemesinin uzunluğuna oranla giderek daha da kısaltan iki kayıp bunlardır. Geçmiş yıllarımız yaşantılarıyla ve eylemleriyle geminin uzaklaştığı kıyıdaki giderek küçülen, tanınmaz ve birbirinden ayırt edilemez hale gelen nesneler gibidirler. Üstelik bellek ve hayal gücü ara sıra yaşamımızın çok önceden geçmiş bir sahnesini sanki dün olmuş gibi öyle canlı bir biçimde gözümüzün önüne getirirler ki böylelikle bu sahne bize çok yakınlaşır. Bunun nedeni şimdiki zaman ile o zaman arasında geçen sürenin de aynı biçimde gözümüzün önüne getirilmesinin olanaksızlığıdır. Zamana bir görüntü içinde bakamayız ve ayrıca zaman içindeki olayların büyük çoğunluğu unutulmuştur. ve onlardan salt soyut bir bilgi, bir görünüş değil, yalın bir kavram kalmıştır. Bu yüzden çoktandır unutulmuş olan tek tek bakıldığında bize çok yakın, sanki dün olmuş gibi görünür. Ama aradaki zaman gözden yiter ve tüm yaşam kavranılmaz bir kısalıkta görünür. Hatta zaman zaman yaşlılıkta geride bıraktığımız uzun geçmiş ve böylelikle kaç yaşında olduğumuz o anda bize adeta bir masal gibi gelir. Bunun asıl nedeni öncelikle hala hep aynı mevcut şimdiki zamanı görüyor olmamızdır. Bunun gibi içsel olaylar da sonunda bizim varlığımıza değil, onun görünüşünün zaman içinde yer almasına ve şimdiki zamanın nesne ve özne arasındaki temas noktası olmasına dayanırlar. Peki, gençlikte henüz önümüzde duran yaşamı neden böyle uzun olarak görürüz? Çünkü yaşamı doldurduğumuz ve gerçekleştirilmeleri için Metin Şerah'ın yaşının bile yetmeyeceği sınırsız umutlara yer açmamız gerekir. Sonra yaşamın ölçütü olarak geride bıraktığımız az sayıda yılı alırız. Yeni olan her şey önemli göründüğünden ve bu yüzden hep yeniden gözden geçirildiğinden, yani bellekte sık sık yinelendiğinden ve bellekte iz bıraktığından, bu yılların anıları hep zengin ve dolayısıyla uzundur. Kimi zaman uzak bir yeri özlediğimizi sanırız. Oysa aslında yalnızca o sırada daha genç ve daha taze olduğumuz için orada geçirdiğimiz zamanı özlemekteyizdir. Böylece zaman bizi mekan maskesi altında yanıltır. Oraya yolculuk ettiğimizde yanılsamanın farkına varırız. İleri bir yaşa ulaşmanın olmazsa olmaz koşulunu oluşturan kusursuz bir bünyede iki lambanın yanmasıyla açıklanabilecek iki yol vardır. Birisi uzun süre yanar. Çünkü az miktarda gaz yağı ve çok küçük bir fitili vardır. Diğeri ise çok kalın bir fitille ve çok gaz yağıyla yanar. Gaz yağı yaşam enerjisidir. Fitil bunun her tür ve biçimde tüketilmesidir. Yaşam enerjisi açısından 36. yaşımıza dek faiz geliriyle yaşayanlara benzeriz. Bugün harcadığımız yarın yine elimize geçer. Ama o yaştan itibaren sermayesini yemeye başlayan bir rantiyeye benzeriz. Başlangıçta durum pek fark edilmez. Harcananın büyük bir bölümü yeniden kendiliğinden geri gelir. Küçük bir açık ise dikkate alınmaz. Ama bu açık yavaş yavaş büyür. Gözle görülür hale gelir, her gün giderek artar. Gitgide açılır. Kişi bugün dünden daha yoksuldur. Umudu ve huzuru kalmamıştır. Böylece cisimlerin düşerken daha da hızlanmaları gibi açılma giderek hızlanır. Ta ki geride bir şey kalmayıncaya kadar. Burada karşılaştırılan yaşam enerjisinin ve mülkün gerçekten birlikte eriyip gitmeye yüz tutmaları trajik bir durumdur. Bu yüzden yaşlılıkla birlikte mülk sevgisi de artar. Buna karşılık yaşam enerjisi açısından başlarda reşit oluncaya dek ve bundan biraz sonrasında da faizlerden sermayenin üzerine biraz ekleyenlere benzeriz. Harcanan geri geldiği gibi sermaye de artar. Yine kimi zaman dürüst bir basinin özeni sayesinde aynı zamanda parasal işlerde de durum aynıdır. Ah mutlu gençlik, ah hüzünlü yaşlılık. Bununla birlikte gençlik enerjisi korunmalıdır. Aristoteles, olimpiyat şampiyonlarından ancak ikisinin ya da üçünün hem çocuk hem de yetişkin bir erkek olarak kazandıklarına dikkat çekiyor. Ön alıştırma gereken genç yaştaki çalışmaları da güçler öyle tüketilir ki daha sonra erkeklik çağında artık kalmazlar. Bu kas gücü için geçerli olduğu gibi tüm entelektüel başarılarda dile gelen sinir gücü açısından da geçerlidir. Bu yüzden saray eğitiminin meyveleri harika çocuklar birer delikanlı olduklarında şaşkınlığa yol açarlar. Daha sonra ise çok sıradan kafalar olurlar. Çok erken yaşta eski dillerin öğrenilmesine yönelik çaba bile birçok aydın kafanın daha sonra felce uğramasının ve yargı gücünü yitirmesinin suçlusu olabilir. Hemen hemen her insanın karakterinin özellikle bir yaşa uygun göründüğünü belirtmiştik. Böylece insan bu yaşta daha yararlı davranır. Kimi insanlar sevecen delikanlılardır ve sonra bundan eser kalmaz. Kimileri güçlü, eylemci adamlardır. Yaşlılık bunların tüm değerlerini çalar. Kimileri de daha yumuşak, yani daha deneyimli ve daha serikanlı oldukları için yaşlılıkta en yararlıdırlar. Fransızlarda genellikle durum böyledir. Bunun nedeni, karakterin kendisinde gençliğe, erkekliğe ya da yaşlılığa ilişkin bir şeylerin bulunması, böylelikle o anki yaşın karakterle uyuşması ya da onu dengeleyici etkide bulunması olsa gerektir. Nasıl ki bir gemide yol alınırken, ileri gidildiği ancak geri bakıldığında ve kıyıdaki nesnelerin küçülmesinden anlaşılıyorsa, İnsan yaşının ve yaşlanmasının farkına giderek daha büyük yaştaki kişilerin kendisine genç görünmelerinden varabilir. İnsanın gördüğü, yaptığı ve yaşadığı her şeyin yaşlandıkça zihinde nasıl ve neden daha az iz bıraktığı yukarıda irdelenmişti. Bu anlamda yalnızca gençlikte tam bir bilinçlilik, yaşlılıkta ise yalnızca yarım bilinçlilik içinde yaşandığı öne sürülebilir. Yaşlandıkça daha az bilinçle yaşanır. Olaylar bin kez görülmüş olan bir sanat yapıtının hiçbir etkide bulunmaması gibi, hiçbir etkide bulunmadan geçip giderler. İnsan yapması gerekeni yapar ve sonra da onu yapıp yapmadığını bilmez. Yani yaşam giderek daha bilinçsizleştikçe ve tam bir bilinçsizliğe doğru hızla yaklaştıkça zamanın akışı da daha hızlanacaktır. Çocuklukta tüm nesnelerin ve olayların yeni oluşu bilince her şeyi getirir. Bu yüzden gün sonsuz uzunluktadır. Aynı şey başımızda yolculukta da gelir. Bu yüzden yolculukta geçirdiğimiz bir ay, evde geçirdiğimiz 4 aydan daha uzun görünür gözümüze. Şeylerin yeni oluşu, her iki durumda da daha uzun görünen zamanın, çoğu kez her ikisinde de gerçekten uzun olmasını, yani yaşlılıkta ya da evde olduğundan daha sıkıcı olmasını engellemez. Ama yavaş yavaş aynı algılamalara uzun süredir alışıldığında zihin öyle törpülenir. Her şey zihin üzerinden giderek öyle etkisiz bir biçimde akar ki böylelikle günler giderek daha önemsizleşirler ve böylelikle daha da kısalırlar. Erkek çocuğun saatleri yaşlılığın günlerinden daha uzundurlar. Buna göre yaşamımızın zamanı aşağı doğru yuvarlanan bir küreninki gibi hızlandırılmış bir devinimdir. Ve nasıl ki dönen bir yuvarlak levhadaki her nokta merkezden uzaklığı ölçüsünde daha hızlı dönüyorsa, herkes için de zaman yaşamının başlangıç noktasından uzaklaştığı ölçüde gitgide daha hızlı akar. Buna uygun olarak ruh halimizin doğrudan doğruya değerlendirilmesinde bir yılın uzunluğunun bu yılın yaşımıza bölünmesi sonucunda ortaya çıkan sayıyla ters orantılı olduğu kabul edilebilir. Örneğin yıl yaşımızın 1/5 kadar tutuyorsa bize onun salt 1/50 oluşturduğu zamankinden 10 kat daha uzun görünür. Zamanın hızındaki bu farklılığın her yaştaki yaşamımızın her biçimi üzerinde belirleyici bir etkisi vardır. Öncelikle çocukluk yıllarının yaklaşık 15 yılı kapsıyor olsa bile yaşamın en uzun ve bu yüzden onun hakkında en zengin anıların bulunduğu süresi olmasına etki eder. Sonra bu yıllarda can sıkıntısına, yaşlılık yıllarının tersi bir oranda maruz kalmamızı etki eder. Çocuklar ister oyunla, isterse de çalışmayla olsun sürekli oyalanmak isterler. Yapacak bir şeyleri olmadığında hemen dayanılmaz bir can sıkıntısına kapılırlar. Gençler de can sıkıntısına çok maruz kalırlar ve doldurmadıkları saatlere üzüntüyle bakarlar. Ergenlik çağında can sıkıntısı giderek daha da azalır. Yaşlılar için zaman hep kısadır ve günler birer ok gibi geçip giderler. Elbette yaşlanmış sığırlardan değil, insanlardan söz ediyorum. Zamanın akışının bu hızlanışıyla birlikte ileri yıllarda can sıkıntısı da genellikle ortadan kalkar ve öte yandan acı veren tutkular da söner. Sağlık yerinde olduğu sürece bir bütün olarak yaşamın yükü yaşlılıkta gerçekten gençlikte olduğundan daha azdır. Bu yüzden ileri yaşların zayıflığının ve sorunlarının başladığı yıllardan önceki yıllara en iyi yıllar denir. Huzurumuz açısından gerçekten de öyle olmalıdırlar. Buna karşılık her şeyin etki bıraktığı ve her şeyin canlı bir biçimde bilince girdiği gençlik yıllarının zihin için verimli bir zaman, zihnin çiçekler açan ilkbaharı olma avantajı vardır. Çünkü derin hakikatler önceden hesaplanamaz olarak görülebilirler. Yani onlara ilişkin ilk bilgiler dolaysız bilgilerdir ve o anki etki sonucunda ortaya çıkmışlardır. Buna göre ancak o anki etki güçlü, canlı ve derin ise ortaya çıkabilirler. Bu açıdan her şey gençlik yıllarının değerlendirilmesine bağlıdır. Sonraki yıllarda daha çok ötekiler üzerinde, yani dünya üzerinde etkili olabiliriz. Çünkü kendimizi tamamlamış ve kapatmışızdır ve artık etkilere açık değilizdir. Ama dünya bizim üzerimizde daha az etkide bulunur. Bu yüzden sonraki yıllar etkinlik ve başarı yılları iken, gençlik yılları ilk kavrayış ve bilgi yıllarıdır. Gençlikte bakma, yaşlılıkta düşünme egemendir. Bu yüzden gençlik şiir sanatının, yaşlılık daha çok felsefenin zamanıdır. Pratik olarak da insan gençlikte kendisini sadece baktığı şeyin ve onun bıraktığı etkinin, yaşlılıkta ise yalnızca düşünmenin belirlemesine izin verir. Bunun bir nedeni, yaşlılıkta görülecek olaylarla yeterince sayıda karşılaşılmış olması ve bu olayların tam anlamlarını, kapsamlarını ve itibarlarını vermek ve aynı zamanda görmenin etkisini alışkanlık yoluyla ılımlılaştırmak amacıyla kavramların altına yerleştirilmiş olmalarıdır. Buna karşılık gençlikte, özellikle de canlı ve hayal gücü geniş kafalarda, görülür olanın ve böylelikle şeylerin dış yüzlerinin etkisi öyle ağır basar ki gençler dünyayı bir resim gibi görürler. Bu yüzden esas olarak şeylerin biçimlenişleriyle ve içsel durumlarının ne olduğuyla ilgilenmekten çok nasıl davrandıklarıyla ilgilenirler. Gençlerin kişisel kibirliliği ve süslenme düşkünlüğü bile bunu gösterir. Zihinsel güçlerin büyük enerjisi ve en büyük gerilimi hiç kuşkusuz gençlikte en geç 35. yaşa kadar gerçekleşir. O yaştan sonra çok yavaş da olsa azalır. Yine de sonraki yıllarda, yaşlılıkta bile bunun zihinsel telafisi eksik değildir. Deneyim ve bilgililik aslında ancak şimdi zenginleşmişlerdir. İnsanın şeyleri tüm yönleriyle incelemeye ve düşünmeye zamanı ve fırsatı olmuştur. Her şeyi her şeyle bir araya getirmiş ve temas noktalarını ve bağlantı unsurlarını bulmuştur. Böylelikle ancak şimdi onları tam bağlamları içinde anlar. Her şey aydınlanmıştır. Bu yüzden insan gençlik yıllarından beri bildiği şeyi bile daha ayrıntılı olarak bilir. Çünkü her kavram için daha çok kanıt vardır elinin altında. Gençlikte bilindiğine inanılan şey yaşlılıkta gerçekten bilinir. Ayrıca yaşlılıkta daha çok ve tüm yönleriyle düşünülmüş ve böylelikle aslında bütünüyle birbiriyle bağlantılı bilgilere sahip olunur. Gençlikte ise bilgimiz sürekli boşluklar içeren ve bölük pörçük bir bilgidir.